23. ayrım, sayfa 224. Çok geçmeden hepimiz yemekhanede toplanmıştık. Sarı Sülük ve arkadaşları geçidi açmıştı. Ufuktaki kızılı kayboluncaya kadar beklendikten sonra sessizce içeriden çıkıp surları izleyerek geçidin başına geldik. Gerçekten ancak bir insanın sığabileceği ufak bir geçit vardı karşımızda. Önce Rüstem Baba çıktı. Onu ben izledim. Beni Sarı Sülük derken çok geçmeden hepimiz sur dışındaydık. Otlar içine uzanarak siper almıştık. Etraf zifiri karanlıktı. Sürünerek ağır ağır ilerliyorduk. Planda bir aksama yoktu. Çalılıklara gelince durup bir süre yürüdükten sonra kamışlığa ulaştık. Yarı belimize kadar su içinde ilerliyorduk. Kamışlık giderek derinleşiyordu. Her birimiz yaklaşık iki kulaç boyundaki kamışlardan kesip bir ucunu ağzımıza alarak görünmemek için su altından yüzmeye başladık. Her şey yolunda giderse yaklaşık 200 kulaç yüzdükten sonra kuşatma hattının dışında olacaktık. Bir ara yukarıdan bazı sesler duyar gibi oldum. Çok geçmeden bir atın bacakları belirdi yanı başımda. Bunu Sarı Sülük, Rüstem Baba ve ötekilerden fark etmişlerdi. At yarı beline kadar su içindeydi. Fakat üzerinde binicisi yoktu. Atı siper olarak başımın dörtte birini sudan çıkarıp etrafa baktım. 5-6 adım kadar ileriden bir hışırtı duydum. Bu yürüyen birinin kamışlara sürünürken çıkardığı seslerden farksızdı. Çok geçmeden bir Moğol askerini gördüm. Karanlık olduğu için adam beni fark edemiyordu. Huysuz hayvanı alıp götürmekten başka bir düşüncesi yoktu. Fakat hayvan çok inatçıydı. Olduğu yerden kıpırdayamıyordu. Ben atın karnının altına yaslanıp mahmuzumla hayvana dokununca kişneyerek sudan çıkan hayvan kaçmaya başladı. Ben hemen adamın yakasından tuttuğum gibi kamışlığa fırlattım. Sarı Sülük hançeriyle adamın işini anında bitirdi. Su yüzeyine çıkınca etrafı gözlemeye başladık. 100 adım ötemizde bir çit ve içinde 100'den fazla at vardı. Ayrıca 4 çadır ve her birinin önünde 4 nöbetçi bulunuyordu. İşin en kötü yanı öldürdüğümüz Moğol'un atının o tarafa doğru gitmesiydi. Boş atın geldiğini gören nöbetçilerden ikisi birbirlerine bakıp duymadığımız bir şeyler söyledikten sonra yürüyerek bize doğru gelmeye başladılar. Rüstem Baba'ya dönüp "Planı değiştirmeliyiz baba," dedim. "Düşündüğün bir şey var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bu ikisini temizledikten sonra sürünerek çadırlara yaklaşıp önümüze çıkanı oklayarak atlara binip kaçacağız. "Senin plan dediğin bu muydu Yiğit?" dedi şaşkınlıkla. "Daha iyisi varsa dinlemeye hazırım," dedim. "Ne yazık ki yok. Hem olsa da ne düşünecek ne de konuşacak vaktimiz var," dedi Rüstem Baba. Bu arada iki nöbetçi de yaklaşmak üzereydi. Öldürdüğümüz adamın börkünü alıp kamışlardan birine iliştirildikten sonra hemen daldık. Nöbetçiler gelip arkadaşlarının kamışlara takılan börkünü görünce onun suya düşüp boğulmuş olabileceğini düşündüler. Onlar eğilip suya bakarken Rüstem Baba ve Sarı Sülük aniden yukarı çıkıp adamları yakalarından tuttukları gibi dibe çektiler. Çok geçmeden hepimiz sudan çıkıp otlar arasında sürünerek çadırlara yaklaşmaya başladık. Tek sorunumuz zamandı. Diğer nöbetçilerin olanları fark edip koğuşu ayağa kaldırması hiç de iyi olmazdı. Bunun için bir an önce koğuşlara yetişmeliydik. Arkadaşlarımızın hepsi ne yaptığını ve ne yapacağını bilen işinde uzman savaşçılardı. Hızla sürünerek sonunda 4 çadıra yaklaştık. Diğer çadırlarla aramızda en az 250 kulaç vardı. Yeterince sessiz olabilirsek buradaki hareketliliği kimsenin ruhu bile duymazdı. Hemen yayları gerip tek atışla nöbetçilerin işini bitirdikten sonra 4'e ayrılarak 4 koldan çadırlara girip herkesi öldürürken 300 kulaç kadar önümüzdeki çadırla kimsenin ruhu bile duymamıştı. Oyalanmadan çite girerek atlara yerledik. Birine binip birini de yedeğimize alıp hızla oradan uzaklaştık. O gece sabaha kadar at sürüp güneşin doğuşuyla birlikte Kızıl Kum Çölü'ne ulaştık. Cemalettin'in 4000 atlısı vardı. Hemen akraba aşiretlere adam gönderdi. O gün dinlendik. İkinci gün sabah erkenden 1000 atlı daha geldi. Toplam 5000 kişi olmuştuk. Bunların en zayıf yanı düzensiz aşiret güçleri olmalarıydı. Onları düzenli ordu birlikleri olarak yapılandırmak oldukça zordu. Hem buna vaktimiz de yoktu. Fazla oyalanmadan aşiret reisleriyle birlikte Cemalettin'in çadırında toplandık. İçeride toplam 42 aşiret reisi vardı. Herkes kadife bir mindere dizleri üzerine çökmüş oturuyordu. İtaatkâr ve saygılı insanlar oldukları her hallerinden belliydi. Cemalettin beni Memluklardan Rüstem Baba ve Sarı Sülüğü tanıştırdıktan sonra "Değerli dostlar, amacımız Halep kuşatmasını kırmaktır. Bayatlı Tuğbek, birliklerimin kumandanı ve benim sağ kolumdur. Bana gösterdiğiniz saygı ve hürmetin çok daha fazlasını ona göstermenizi istiyorum. Harekat başladığında bileğinin olduğu kadar yüreğinin de gücünü görüp bu saygıyı misliyle hak ettiğini anlayacaksınız. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Bize hareket planımızı anlatacak." dedikten sonra "Buyur kumandan" diyerek sözü bana bıraktı. Ben orada bulunanları cepheden görebilecek bir yerde oturmuştum. Sağımda Cemalettin, solumda ise Rüstem Baba vardı. Başımla herkesi selamlayarak olayla ilgili görüşlerimi "Muhterem şeyhler" diyerek ağır ağır anlatmaya başladım. "Amacımız Moğolları yıldırıp onların kaçmalarını sağlamaktır. Onlar sayıca bizden kalabalık oldukları için meydan ya da alan savaşına girecek değiliz. Yapacağımız şey vur kaç olacaktır. Fakat vurup kaçmadan önce onlara öyle bir şey edeceğiz ki plan yapmaları için düşünmelerine bile vakit kalmayacak" dedim. Bu arada lafa karışan reislerden biri "Onları bozmak ve kuşatmayı kaldırmalarını sağlamak için makul ve mantıklı bir planın var mı?" diye sordu. Ben de "Tam onu anlatıyordum" diyerek sözlerime kaldığım yerden devam ettim. "Karargahımız şimdilik burası, yani Karakumluk'tur. Şartlar gereği her an değiştirebiliriz. İşe düşmanın su içtiği kuyulardan başlayacağız. Öğrendiğime göre surların içinde 21, dışında ise 17 su kuyusu vardır. Kuyular arası uzaklık ise yarım fersahla bir fersah arasında değişiyormuş. Bizim yapacağımız bu kuyuları zehirlemektir. Yalnız sur dışındaki kuyuların 12 tanesi kuşatmanın yoğun olduğu batı yakasındadır. Fakat bir deyişle 15 bin kişilik Moğol birliklerinin 10 bini buradadır. Öncelikle hedefimiz bunlardır. Zehirle tamamı olmasa bile yarısına yakını telef olur. Kalanı da bizim seri vurkaçlara fazla dayanamazlar." Burada şeyhlerden biri lafa karışarak "Anladığım kadarıyla sur dışındaki kuyuların tamamını zehirlemek istemiyorsunuz. Bunun makul bir nedeni var mı?" diye sordu. "Ben bir kötülüğün en az zararlı defnedilmesinden yanayım. Çölde su kuyusunun ne anlama geldiğini bilmiyor değilim. Ayrıca bir kuyunun ne kadar zor açıldığını da hepiniz biliyorsunuz. Bu nedenle gerekmedikçe su kaynaklarına zarar verilmesini doğru bulmuyorum. Moğollar bu topraklarda kalıcı değiller. Biz kovmasak bile günün birinde çekilip gidecekler. Kuyuların hepsini zehirlersek halk çok sıkıntı çeker" dedim. Orada bulunanların sözlerimden memnun oldukları anlaşılıyordu. Şeyhlerden biri duygularını saklayamadı. "Allah seni esirgesin yiğit. Çok insani bir düşünce" derken diğerleri de başlarıyla onu onaylamışlardı. Sözlerime kaldığım yerden devam ettim. "Öncelikli işimiz kuyuların zehirlenmesi olacak. Bunun için gönüllü 10 şeyh adamlarıyla karargâhtan ayrılıp işlerini bitirerek geri dönecekler. Bu arada bir manga askerimiz de düşman karargahında zehirlenme sonrası gelişmeleri öğrenip bize bildirmeleri için bir süre kimseye görünmeden bölgede kalacaklar" dedim. Sözlerime kimse itiraz etmedi. O gün akşama kadar dinlendik. Güneş battıktan 2 saat sonra gönüllü 10 aşiret reisiyle 10 istihbarat görevlisi yola koyuldular. Karargahta sabırla onların dönmesini bekliyorduk. Gece yarısını birkaç saat geçe geldiklerinde hepsinde görevlerini yapmanın huzuru vardı. Hiçbir kuyu başında çatışma yaşanmamış, kimse görmeden görevlerini tamamlamışlardı. Başarılı gece hareketimizin sonucunu yarın istihbaratçılarımız dönerken öğrenecektik. O gece sorunsuz geçti. Ertesi sabah güneşin doğuşundan yaklaşık bir saat sonra şeyhleri Cemalettin'in çadırında topladım. Herkes gelerek büyük bir saygıyla yerlerine oturdu. Ben de karşılarına geçerek dün geceki hareketimiz hakkında bilgi verdim. Aslında herkes her şeyi biliyordu. Benim kumandan olarak bilgi sunmam askerliğin gereğiydi. Bu kabil hareketler hem reislerin özgüvenini güçlendirir hem de kumandanın saygınlığını artırırdı. Sözlerime "Muhterem reisler" diye başladım. 10 arkadaşımız görevlerini büyük bir özveriyle yapıp karargaha vukuatsız döndüler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hareketimizin sonuçlarını istihbaratçılarımız bugün öğleye kalmaz bize yetiştirirler. Düşündüm de bulunduğumuz yerin savunma için uygun olmadığı kanaatine vardım. Başlangıçta pek fark edemedim. Karargahımız yokuşun düze ulaştığı bir alandadır. Yarım fersah kadar kuzeyimizdeki sıra tepeler hem savunma hem saldırı için çok uygundur. Bu nedenle toparlanıp oraya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum, dedim. Cemalettin lafa karışarak, ''Ne bulunduğumuz yer ne de sizin gösterdiğiniz yer savunmaya uygundur.'' dedi. Epey meraklanmıştım. O eliyle sağ tarafımızdaki tepeleri işaret ederek, ''Onların bir fersah kadar kuzeye uygundur.'' dedi. ''Benim gösterdiğim yeri hangi nedenle beğenmedin?'' diye sordum. Eliyle kuzeyi göstererek, ''Arazi burada yukarı doğru yükselerek gider. Bulunduğumuz yerle kuzeyde yükseltinin kaybolduğu yere kadar hiçbir alan güvenli değildir.'' dedi. Neden? Diye sordum şaşkınlıkla. Cemalettin güven verici bir ses tonuyla anlatmaya başladı. Buradaki tehlikeyi tüm reisler bilir. Ancak siz yörenin yabancısı olduğunuz için bilmemeniz normaldir, dedi. İyice meraklanmıştım. Şu karşımıza Uzza'nın kumluğu derler. Rivayete göre Uzza, Asur çağında insanların kurbanlar sundukları, yolcuları, kervancıları, seyyahları ve orduları koruyan tanrılardan biriymiş. Kendisine kurban verildikçe hiçbir sorun yokmuş. Kurbanın aksaması halinde Uzza, gazaba gelip orduları ve kervanları yutarmış. Mağrur İskender'in öncü birliklerinin Uzza'yı ciddiye almadıkları için çöl tarafından yutulduğunu tarihler bile yazar, dedi. Bunların cahiliye devri rivayetleri olduğunu duymuştum, dedim. Doğru duymuşsun ama hepsi rivayet değildir, içinde gerçekler de vardır. Ne gibi diye sorduğumda ise hemen cevap verdi. Mesela çölün insanları ve hatta kervanları yuttuğu senin ve benim gibi bir gerçek. Bunu aramızda bulunan şehirlerden görenler var, dedi. Şu an aramızda bulunanlardan böyle bir olaya tanık olanlar mı var, dedim hayretle. Seyit Selman bin Hayrettin, dedi. Hemen yanı başımda oturan ve gerekmedikçe konuşmayan Seyit Selman'a baktım. Hafifçe gülümseyerek beni selamladı. Yaşı 70'i geçmesine rağmen oldukça dinçti. Saç ve sakalında bir tek beyaz yoktu. Oldukça ciddi birine benziyordu. Muhterem şeyhim, gördüklerini anlatabilir misin, dedim. Memnuniyetle, dedi ve anlatmaya başladı. Eski tarihler İskender'in öncü birliklerinin yollarını şaşırıp çölde kaybolduklarını ve bizim Karakumluk tarafından yutulduğunu yazar. Yazılanların doğru olup olmadığını bilmiyorum. 1000 yıl önce yaşanmış bir olayı görecek kadar da yaşlı değilim. Yalnız 2 yıl kadar önce Buhara'dan kalkıp Basra'ya giden bir kervandaydım. Bizim yarım fersah kadar önümüzde Pamirli ipek tacirleri vardı. Kervan epey büyüktü. 200 katır, 150 deve ve 100 korumadan oluşuyordu. Onlar şu an bulunduğumuz Karakumluk'tan yukarı doğru çıkarken biz çeyrek fersah geriden onları izliyorduk. Birden çizilen camın çıkardığı sese benzer bir ses duyduk. Bu arada önümüzdeki kervanda Karakumluğu yarılamıştı. Oldukça tiz ve kulak tırmalayıcı bu sesten sonra kum tepeleri tıpkı beşik gibi sağa sola sallanmaya başladı. Neler olduğunu anlayamadık. Dünyanın sonu geldi sandım. Salınım şiddetlenirken çıkardığı ses de kulaklarımızı sağır edecek kadar şiddetlenmişti. Biz kervanı durdurup sesten korunmak için ellerimizle kulaklarımızı tıkamıştık. Çok geçmeden salınım durdu. Hiç kimsenin konuşacak hali kalmamıştı. Neler oluyor demeye kalmadan şu karşımızdaki kum tepelerinden soldakilerin sağa, sağdakilerin de sola kaydıklarını, Pamir kervanının açılan derin çukurlara gömülüp kaybolduğunu gördük. Hepimiz hayret ve şaşkınlık içindeydik. Salınımlar durmuş, kervan kaybolmuş, her şey bitmişti. Koskoca kervandan geriye bir atlı kalmıştı. O da kervana en arkadan izliyordu. Adam olayın şaşkınlığından kurtulamamış gibiydi. Dönüp bir sağına, soluna bakındı, sonra atını kervan yutan kumlara doğru sürdü. Yolu tam yarılamıştık ki önce atının sonra kendisinin kumlara gömülüp erircesine yok olduğunu gördük. Bunun üzerine biz yolumuzu değiştirip başka bir güzergahı izledik. Bu nedenle Cemalettin'in endişeleri çok yerindedir. Karakumluk pek tekin değil, diyerek sözlerini bitirdi. Selman'ın anlattıklarına nedense şaşırmadım. Benzer hikayeleri Çinli ve Hintli tacirlerden çok duymuştum. Gobi ve Taklamakan çölleri içinde aynı şeyleri söylüyorlardı. Bunu kimileri çölün laneti, kimileri de başka şeylerle açıklıyordu. Bana en doğru geleni Nasreddin Tusi'nin açıklamasıydı. Ona göre kervanların kaybolduğu yerlerin altı boşluktu. Üzerinde ise sıkışmış kum tabakası vardı. Tıpkı mağara tavanlarının sıkışmış taş veya toprak olması gibi. Ne kadar sıkışmış da olsa çölün mağaraya göre geniş kumların da gevşek olması üzerine kaldıramayacağı bir yük binince kum tavanının çökmesine neden oluyordu. Selman'ın gördükleri ve Tusi'nin düşünceleri aklıma müthiş bir fikir getirdi. Selman bin Hayrettin'e şu tehlikeli bölgenin sınırları hakkında bana bir şeyler söyleyebilir misin dedim. Selman dost canlısı biriydi. Elbette diyerek yerinden kalkıp yanıma geldi. Sağ elini omzuma atıp sol eliyle de kuzeyi işaret ederek babacan bir tavırla buradan yukarı dikkatle bak dedi. Dönüp baktım. Bir farsah kadar yukarısı bizim Karakumluğun kuzey sınırıdır dedikten sonra şimdi de sola bak dedi. Dönüp sola baktım. İki farsah kadar ilerimizde kumluğun sol sınırıdır. Aynı şekilde iki farsah kadar sağ yanımız ise kumluğun sağ sınırıdır dedi. Bir askerin üs ya da karargah olarak kullanacağı araziyi tanıması gerektiğini biliyordum. İtiraf etmeliyim ki bu civarı yeterince tanımıyordum. Hele çöl hakkında çok şey bildiğim söylenemezdi. Selman'ın çöl sınırlarını milim milimine söylemesine şaşırmıştım doğrusu. Bu sınırları neye göre belirliyorsun diye sordum. Çok basit diyerek anlatmaya başladı. Gösterdiğim alan içindeki kumların rengi siyah olduğu için buraya kara kumluk diyoruz. Kara kumluğun dışındaki kumların rengi ise sarıya yakındır. Biz buraya da kızıl kumluk diyoruz. Dikkatle bakacak olursan sarı ile karanın sınırını hemen fark edersin dedi. Söylediği gibi çöle dikkatle baktım. Biri mat, diğeri parlak. İki renk kolayca fark ediliyordu. Selman anlatmaya devam etti. Güneş kum taneciklerine çarpınca ışığı yansıyarak gözümüze gelir. Yalnız burada ufak bir ayrıntı var ki onu gözden kaçırmamak gerekir. Şimdi kızıl kumdan yansıyan ışıklara bak dedi. Dönüp baktım. Ne görüyorsun diye sordu. Oldukça parlak bir ışık bulutu dedim. Şimdi kara kumluk dediğimiz alana bak. Dönüp baktım. Ne görüyorsun diye sordu. Yansıyan ışık çizgilerini dedim. Peki aynı mı diye sordu. Hayır, daha sönük, siyah bir perdenin arkasından gelen kandil ışığı gibi dedim. Benzetmen çok güzel dedikten sonra havada hiç bulut var mı diye sordu. Gökyüzü pırıl pırıldı. Hayır dedim. Peki kara kumluğun üzerinin bulut varmış gibi gölgeli görünmesi nedendir? Kumun renginden dedim. Yüzüme bakıp gülümsedi. Sen çölü öğrendin artık diyerek geçip yerine oturdu. Doğrusu Selman bin Hayrettin'in öğretmenliğine ve ikna yeteneğine hayran kalmıştım. Asıl hayran kaldığım şey ise kara kumluğun kendisiydi. Dönüp tekrar baktım. Uzun uzun dudaklarımdan harika sözcüğü döküldü ister istemez. Harika olan nedir diye sordu Cemalettin merakla. Kara kumluğu ve yaşadıklarımızı bir bütün olarak düşündüğümüzde aklına ilk gelen nedir diye sordum Cemalettin'e. Biraz düşündükten sonra herhalde Pamir kervanı dedi. Oysa ben çok farklı bir şey düşünmüştüm. Düşüncelerimi açıklamak için işe Cengiz Han'la ilgili bir olayı anlatarak başladım. Cengiz Han Çin'e yaptığı bir ziyaret sırasında Çinliler kendisini havai fişeklerle karşılamışlar. Moğollar ışıklı fişek gösterisini hayret ve şaşkınlıkla izlerken Cengiz, Çinli görevlilere bunun nasıl yapıldığını sormuş. Onlar da kara barut kullanarak yaptıkları oyuncağı Han'a anlatmışlar. Han o akşam komutanlarına bu oyuncağı kale kapılarını kıran ve surları deviren bir gülceye dönüştürebilir miyiz diye sormuş. Sormakla da kalmayarak bu işin peşini bırakmamış. Sonunda tahrip gücü yüksek bir silah yaptırmayı başarmış. Bu silah çelik fıçılara doldurularak sıkıştırılan barutun ateşlenmesinden başka bir şey değildi. Cengiz Çin'i fethederken bu silah çok işine yaramıştı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 235.